TV'ci ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte her akşam olduğu gibi Ramazan ayı boyunca bu akşam da Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, idrak etmeye ve aktarmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz her akşam bir cüzü değerlendiriyoruz. Ben de hocadan rica ettim program öncesine. Dedim ki Yusuf suresini, Yusuf kıssasını ve Yusuf kıssasından Hazreti Yusuf'un, Yusuf peygamberin hikayesinden alınacak dersleri konuşalım. Biraz 13. cüze de kayıcı. Ama yarınki bölümde ben 12. cüzden başka başlıkları ön plana çıkarmak istediğim için bugün tamamen bitirelim istiyoruz. Başlayalım mı hocam?
Evet. Kur'an-ı Kerim'de tabi 12. cüzde bu Hazreti Yusuf'un kıssasının bir bölümü var. Hı hı. Bir bölümü de 13. cüzde var. Hani bölünmesin diye ikisini birleştirip bir programda inşallah aktaralım. En çok böyle biyografik bir anlatıma benzeyen kıssa Yusuf kıssasıdır. Bu kıssa için Allah-u Teala surenin 3. ayetinde diyor ki Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasasi. Biz sana böylece kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Şöyle başlıyor ayet-i kerimeler. Diyor ki Allah-u Teala, hani Yusuf babasına demişti ki ey babacığım, ben 11 gezegeni, Güneşi ve ayı benim için secde eder halde gördüm rüyamda. Babası, Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup, o da bir peygamber. Babası ona demiş ki, surenin 5. ayetinde geçiyor. Ya bu neye yavrucuğum?
Ay en sevdiğim hitim.
La taksus rüyake, o rüyanı anlatma. Ala ihvetike, kardeşlerini anlatma. Çünkü şeytan İnsanlar için apaçık bir düşmandır. Şeytan göndermesi yapıyor. Yani oğullarını baştan kendi, yani oğullarını kötü niyetlilikle suçlamıyor. Daha sonra muhtemelen yapabilecekleri şeyleri onlara şeytanın yaptıracağını baştan ifade ediyor. Bir peygamber ahlakı, biri bir suç işlemeden onu suçlu ilan etmez. Yani Hazreti Yusuf'un gördüğü rüyayı babası biraz az biraz yorumluyor. Diyor ki Rabbin seni seçecek, sana olayların arka planlarından bir kısmını öğretecek, sana olan, hem sana hem Yakup ailesine olan nimetini tamamlayacak, daha önce İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi, yani risalet görevi sana verecek demeye getiriyor. Rabbin her şeyi bilen, her hükmünde hikmet sahibi olandır diye Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'a rüyasının anlatılmamasını tembihledikten sonra rüyayı bir çeşit yorumlama anlamına gelebilecek ifadeler kullanıyor. Şimdi sonra surenin 7. ayeti kıssanın tam başladığı yer. Orada Allah-u Teala hem bu Yusuf kıssasında hem bütün kıssalardaki asıl hedefin ne olduğunu söylüyor. Başka ayetlerde de
almak
söylüyor.
Almak isteyenler için ders vardır.
Ders vardır diyor. Evet. Ve ders vardır dediği kelime çok ilginç. Ayat kelimesi. Ayat. Yani biz ayet denince hep Kur'an cümleciğini anlarız. Bizim için ayet kelimesi Kur'an cümleciğiyle özdeştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi her zaman Kur'an cümleci anlamında geçmez.
Ayet, delil, alamet.
Evet. Bürhan, işaret, ibret, mucize gibi anlamlara gelir. Burada da diyor ki almak isteyenler için Yusuf'ta ve kardeşlerinde nice dersler vardır, ibretler vardır diye. Sonra kardeşler, şimdi Hazreti Yusuf böyle rüya görünce babasıyla diyaloglarını da görünce diğer kardeşleri, bir ufak kardeşi daha var, Bünyamin. Bu Hazreti Yusuf'tan daha küçük.
Benjamin.
Ama onun adı Kur'an'da geçmez, onu rivayetlerden öğreniyoruz. Onu da seviyor, o küçük olduğu için. Hı hı. Hazreti Yusuf da Hazreti Yakup peygamber olduğu için muhtemelen Allah-u Teala ona Yusuf'un peygamber olacağını bildirmiştir. Yani bildirmiştir diye kesin bir şey söylemiyorum ama bir okuduğum önceki ayette yectebike rabbuke, seni Allah Rabbin seçecek deyince öyle bir şey anlaşılıyor buradan. Şimdi bu biraz ayrıcalıklı. Demek ki onunla ilişkileri biraz daha farklı.
Muhabbetli babanın. Muhabbetli belki, evet.
Evet, babanın. Böyle olunca kardeşler birbirlerine diyorlar ki bu Yusuf ve kardeşi, Yusuf ve kardeşimiz bile demiyorlar yani, ötekileştiriyorlar. Bu Hazreti Yusuf'un ve kardeşi Bünyamin'in bu kardeşlerle sadece baba bir kardeş oldukları.
Onu diyecektim değil mi? Evet. Anne farklı.
Anne farklı olduğu Kur'an'da geçmiyor bu.
Evet.
Diyorlar ki işte bu Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha çok sevgili. Biz bu kadar kalabalığız, bu kadar gücümüz var ama o gene hala bunları seviyor, bunlara düşkün. Babalarını suçluyorlar. Dalal-i mübin başka yerlerde apaçık sapık demektir.
Şaşkınlık içinde diyor.
Başka yerlerde o demektir. Başka ayetlerde. Ama burada sapkınlık anlamı verilemez. Çünkü yani çocuklar babalarının peygamber olduğunu biliyorlar ve o babalarını peygamber olarak kabul ediyorlar. Buradaki dalal kelimesi sapkınlık değil. Yani ne yapacağını tam bilmeyen şaşkınlık hali. Evet. İşlerinden biri diyor ki yani bunu öldürün diyor. Yusuf'u öldürün. Veya bunu uzak bir yere atın. Böylece babanızın ilgisi size dönsün. Daha sonra da durumu düzeltirsiniz. Ama bunu ya öldürün ya uzaklaştırın. Yok, buralarda bulunmasın yani. O kardeşlerden yani abilerden biri diyor ki bunun abi olduğunu daha sonra kıssanın ilerleyen bölümlerindeki bir ifadeden anlıyoruz. Bu abi. En büyükleri yani. Diyor ki bu Yusuf'u öldürmeyin. Siz onu o bilinen bir kuyu var. Onun içerisine bırakın.
Ki kervanlardan biri alsın. Yani kurtulsun ama bizden uzak olsun.
Ha, diyor ama bunu kararlaştırıyorlar. Bu abinin dediğini. Geliyorlar babalarına diyorlar ki ya bana maleke la te'menna ala Yusuf'a. Ya sen şimdi bu Yusuf'la ilgili bize niye güvenmiyorsun? Ve inna lehu lenasuhun. Canım biz onun için çok samimi insanlarız yani. Sen onu bize güven onunla ilgili. Ne olacak? Elsülü ma'na gaden. Yarın onu bizimle beraber gönder. Yerta ve yelab. Geçsin oynasın. Ve inna lehu lehafizun. Biz onu kesin koruruz. Hazreti Yakup diyor ki bak onu alıp götürmeniz beni üzer. Ben onu bir kurdun yemesinden korkarım. Siz gafil iken, siz ondan habersizken, siz belki de bilmezsiniz. Dikkatiniz dağılır sağa sola, gelir bir kurt onu yer. Bu kardeşler de diyorlar ki yani biz bu kadar kalabalıkken yani biz 9 kişiyiz burada. Bunun bizim bulunduğumuz yerde onu bir kurdun kapması böyle bir şey olur mu? Eğer kurt onu kaparsa biz o zaman desene biz hiç işe yaramayan adamlarız yani. Diyorlar. Biz diyor Allahu Teala onlar kuyunun içerisine onu bırakırlarken biz Yusuf'a vahyettik.
Korkma diye.
Dedik ki bunlar durumun farkına varmadıkları bir ortamda sen bu işi onlara haber vereceksin. Bu yaptıklarını onlara onlar seni tanımadıkları bir ortamda sen bunu onlara anlatacaksın. Dur yani onu sahipleniyor Cenab-ı Hak. İlham ediyor. Bunlar geliyor akşam eve diyorlar ki ey babamız biz yarış yapıyorduk. Yusuf'u da kendi eşyalarımızın yanına koruyucu olarak bıraktık. Kurt yedi bunu. Yusuf'u kurt yedi. Biz ne kadar doğru söylüyor olsak da sen bize zaten inanmayacaksın diyorlar. Herhalde çünkü zaten yalan konuşuyorlar. Hazreti Yakup onları böyle dinlerken onlar bir taraftan da bir kanlı gömlek getiriyorlar. Ve ca'u bidemin kezip. Ve ca'u ala kamisihi bidemin kezip. Yani gömleğinde bir kan bulunduğu halde fakat yalancı bir kan. O kanı da nasıl ürettiyseler artık bilmiyorum. O onu anlatmıyor yani neyin kanı bu. Hazreti Yakup diyor ki bak sizi nefisleriniz yanlış bir şey sevk etmiş. Yani işiniz yanlış, durumunuz yanlış, duruşunuz yanlış. Fakat bana düşen sabretmektir. Sizin yapıp ettiğiniz şeyler her neyse Allah bu yaptıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak tek varlık Allah'tır. Ben artık Allah'a sığınıyorum. Zahit züht dünyaya önem vermemek demektir. Zahit tasavvufta çok kullanılır. Zahit, züht kavramı. O kavram burada geçiyor. Onlar Yusuf konusunda hani ona çok önem vermiyorlardı. Yani çok kıymetli görmediler Yusuf'u. İyi ki de öyle. Belli ki Yusuf biraz şimdi senin dediğin biraz önce dediğine pek uymayacak ama belli ki hani aman aman çok güzel bir durumu yoktu o esnada çocukken yani. Çünkü
ya da hani Allah başın... onları öbürlerine Yusuf'u güzel göstermedi o anda.
Ya da öyle diyelim. Ne diyelim?
Güzelmiş işte hocam. Kadınlar parmaklarını kesmiş.
Ama o delikanlıyken öyle.
Ha olabilir doğru.
Buradaki burada güzel olmaması iyi. Niye? Hı-hı. Çünkü çok güzel olsa biri öbürü onu kapışmak ister. Vay ve kânû fîhî mine zâidîn. Yusuf konusunda böyle isteksiz ve ilgisizdiler yani. Hı-hı. Ama Allah-u Teala duruma müdahil olduğu için işte o aziz yani oranın yönetici durumunda olan kişi alıyor şeyi.
Yusuf Aleyhisselam.
Yusuf'u tam onu işte köle pazarına götürüyorlar. Oradan o aziz onu alıyor, getiriyor. Hanımına diyor ki bak buna iyi bak. Belki bunun bize bir faydası olur ya da biz onu çocuk ediniriz. Evlat ediniriz yani buna iyi bak diyor o aziz. Neyse alıyorlar. Ta ki geliyor o evin hanımı Yusuf'a kapıyı kilitliyor. Yusuf'tan yararlanmak istiyor. İşte bir takım ifadeler kullanıyor filan. Neyse onları geçeyim. Girişimde bulunuyor. Yusuf kaçıyor ondan. Kaçarken kapıyı kilitledi. Kapıyı kilitleyince yani kaçamıyor. Tam kapının yanına geldiklerinde demek ki arkadan Yusuf önden kaçıyor. O da arkadan kovalayınca kapıya kadar o arada Yusuf'un gömleği arkadan yırtılıyor. Fakat tam da evin beyi Aziz geliyor ne oluyor filan diye ortamı görünce hemen kadın böyle uyanık diyor ki senin hanımına böyle bir kötülük isteğinde bulunana karşı ne yapman lazım? Yani bunu ya hapset ya da buna büyük bir elem verici azap uygulamak lazım değil mi diye bastırmaya çalışıyor. Hazreti Yusuf daha bir şey demeden o ön alıyor kadın Züleyha. Hazreti Yusuf diyor ki hayır diyor yani ben ondan yararlanmak istemedim.
Bu arada Züleyha onu yetiştiren mi?
Tabii o evin hanımı işte. Yani bundan yararlanmak isteyince Hazreti Yusuf diyor ki hayır yok ben ondan yararlanmak istemedim. O teşebbüste bulundu. Bir bilir kişiye müracaat ediyor evin adamı. Aziz yani. Aziz işte yetkili kişi demek. Ve şeyi de şahidün min ehliha. O kadının tarafından birine soruyor şahit olarak. Olaya şahit olmadı da bilir kişi. Oradaki şahit bilir kişi demek. Adama bizim evde böyle böyle şeyler oldu demiyor tabii. Diyor ki bir evde bir kapının önünde önde erkek arkada kadın böyle bir yakalanırsa gömleği de yırtılmışsa nasıl bir şey çözersin bu işten? O şahit de bilir kişi de diyor ki eğer gömleği önden yırtılmışsa o erkek haksızdır, saldırgandır, teşebbüsü o yapmıştır. Kadın doğru söylüyordur. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan konuşuyor, erkek suçsuzdur diyor. Ama kimin ne yaptığını bilmiyor o. Hı hı. Aziz gelip diyor ki yani gömlek nerede, neresi yırtıldı bu gömleğin? Bakıyor ki gömleğin arkası yırtıldı. Hanımına diyor ki bak diyor. Kale innehu min keydikünne. Bu sizin tuzaklarınızdandır. Hmm. İnne keydikünne azim. Sizin zaten tuzaklarınız çok yamandır. Hanımına diyor. Ey Yusuf. Ağrıd anhada. Bu işin peşinde sürme diyor. Yani bunu dillendirme. Hanımına diyor ki vestağfiri li zembik. Bak sen de yaptığın bu günahından dolayı Allah'tan bağışlanma dileğinde bulun. Çünkü hata yaptın sen. Hata yapanlardan oldun diyor. Sonra Hazreti Yusuf'u atıyorlar hapishaneye.
Kim atıyor?
İşte o dönemin yöneticileri. Muhtemelen o evinde bulunduğu adam da yöneticilerden biri. Fakat onu hapse atmaları Yusuf'a kötülük değildi aslında. Onu o ortamdan kurtardılar. Yoksa belli ki sıkıntılı gidiş var. Onu hapse atıyorlar. Hapishane hayatı başlıyor. O tabi o uzun sürüyor.
Evet.
Yıllarca kalıyor. Orada iki tane delikanlı var. İşte rüya görüyorlar. Hazreti Yusuf o delikanlıların gördüğü rüyayı yorumlasın istiyorlar. O da rüyalarını yorumlamadan önce onlara ilahi tebliğde bulunuyor. Çünkü o zaman risaletle buluşturuluyor Hazreti Yusuf. Evet. Onlara tevhidi anlatıyor. Uzun uzun ayetler var. İşte tabi 37, 38, 39... 40. ayetler Hazreti Yusuf'un tebliğini anlatıyor. Sonra diyor ki ey hapishane arkadaşlarım, sizden biriniz yana diyordunuz ya işte efendisine içki sunuyor filan, o hürriyetine kavuşacak, gene eski yaptığı işi yapmaya devam edecek. Biri de demiş ki rüyamda görüyorum başımdan kuşlar yiyorlar. O da diyor ki o da idam edilecek diyor. O şeyi anlatıyor. O geçiyor orası da. Sonra hükümdar, o dönemin hükümdarı bir rüya görüyor. O zamanlar belli ki bu rüya tabirleri, rüya tefsirleri, tefsir demeyelim. Müneccim
başları var herhalde.
Rüya için tefsir demek değil de tevil ve tabir ifadelerini kullanmak daha doğru. Rüya tabircilerine diyor ki ya ben 7 tane çelimsiz ineğin 7 tane çok kilolu semiz ineği yediğini görüyorum. 7 tane zayıf başak görüyorum. 7 tane yeşil başak görüyorum. 7 tane de kuru başak görüyorum. Nedir bu? Bunun bana fetvasını verin diye
rüya tabircilerine
soruyor. Ama onlar diyor ki bunlar karmakarışık rüyalar. Biz bunları bilmeyiz diyorlar. Cevap veremeyince o hapishanede sen eski işine devam edeceksin diye söylediği şeye o hapishane arkadaşı, o da o adamın yanında, hükümdarın yanında diyor ki beni hapishaneye gönderin. Orada rüya tabiri işini çok iyi yapan biri var. Ben bunu ona sorayım. O hapishaneden çıkmadan önce Hazreti Yusuf ona diyor ki beni o efendinin yanında hatırla. Bak ben burada suçsuz yere yatıyorum filan diye. O da unutuyor işi. Kendi dünyasına dalıyor. Geliyor Hazreti Yusuf'un yanına, diyor ki böyle 7 tane çelimsiz ineğin 7 tane semiz ineği yemesi nedir? 7 tane başağın, yeşil başağın 7 tane kuru başakla bir arada görünmesi nedir diye sorunca Hazreti Yusuf diyor ki bak diyor, siz yaptığınız üzere 7 sene hasat ürün ekeceksiniz ve o hasat ettiğiniz şeyleri yiyecekleriniz hariç az bir kısmı, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç gerisini başağında bırakın. Sonra bir 7 şiddetli yıl daha gelecek, o biriktirdiklerinizi yemek durumunda kalacaksınız. Sadece tarım için ekeceğiniz bir kısmı hariç gerisini zaten yiyip tüketeceksiniz. Sonra bundan sonra yani 15. yıl bir yıl daha gelecek. O zaman insanlara yardım edilecek ve bol ürün alıp işte bolca meyve suyu, işte yağ eritecekler, evet, üretecekler.
47, 48, 49. ayetler edler, evet, bu arada bunlar.
Bu tabiri anlatınca o hükümdar diyor ki getirin bana Yusuf'u. Adam gidiyor, diyor ki hükümdar seni çağırıyor. O da diyor ki hayır. Hani aklanmadan çıkmam dercesine. Diyor ki o beni hapse attıkları zaman, çünkü aradan yıllar geçiyor. Beni hapse attıran o kadınların durumu neydi? Onu bir itiraf etsinler de ben aklanayım. Yani hükümdarın hatırıyla, torpiliyle buradan çıkmış olmayayım. Gene millet bana o gözle bakar. Benim niye oraya girdiğimi sorsun. Soruyor hükümdar. Kadınlar diyorlar ki biz ondan hiçbir kötülük görmedik. O ara işte o Aziz'in hanımı, Züleyha'nın adı geçmez Kur'an'da. O diyor ki artık gerçek meydana çıkmıştır. Ben ondan yararlanmak istedim. O doğrulardan idi. O yalan yapmadı, yanlış yapmadı. Şimdi onun bulunmadığı bu ortamda da ona ben ihanet etmiyorum. Zaten Allah hainlerin tuzağını da başarıya ulaştırmıyor zaten. Ben de başarıya ulaşmadım. Ben kendi nefsimi artık temize çıkarmıyorum. Bu nefis insana bir sürü kötülükler emrediyor. Meğer ki Rabbimin rahmet ettiklerinden olayım diye Allah'ın rahmetine sığınıyor. Sözü özrünü beyan ediyor. Suçunu itiraf ediyor Aziz'in hanımı. Daha sonra hükümdar diyor ki tamam şimdi getirin onu bana bari. Getirince onu Maliye Bakanı yapıyor. Önce ona diyor ki bunu özel kalem müdürü yapayım diye Hazreti Yusuf'a teklifte bulunuyor. Hazreti Yusuf diyor ki yok diyor, beni hazinelerden sorumlu yap. Şimdi bazıları diyorlar ya görev istenmez, görev verilir diye. Evet. Hiç bu Kur'an'a uygun bir şey değil yani. Görev istenir. Bak Hazreti Yusuf görev istemiş.
Bence de.
Demiş ki bana beni öyle özel kalem müdür yapma. Ben hazine işinden iyi anlarım. Beni oraya görevlendir ve onun dediğini yapıyor.
Hak da verilmez, alınır.
Evet. İşte ondan sonra kıssanın başka bir boyutu başlıyor. Hani milletin zihnini, kafasını da yormak istemiyorum ama tam 12. cüzde anlatılan kısmı buraya kadar. Evet. Tabii bir buraya, bir bu kadar daha da sonrası var. Ama onun ondan sonra
kıssadan iste.
Ondan sonra onun bakan oluşuyla kardeşlerinin onun yanına gidip ondan tahıl istemeleri aşaması var. Sonra Hazreti Yusuf onları tanıyor tabii. Onlar onu tanımıyorlar.
Kuyuda ona bildirilen gerçekleşiyor.
Yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Diyor ki sizin kardeşiniz var küçük. Muhtemelen onlar demişlerdir yani. Bizim bir kardeşimiz daha var. O da diyor ki o bir daha gelişinizde o küçük kardeşinizi getirmezseniz sakın benim yanıma yöreme yaklaşmayın diyor. Hiç daha size bir şey vermem. Onlara hem ölçeklerini tam veriyor hem de sermayelerini yüklerine koyuyor. Yani o parayı getirdikleri verdikleri parayı da onların yüklerine koyuyor ama demiyor ona onlara. Onlar döndüklerinde babalarına diyorlar ki babacığım yani bu bizim yüklerimiz öyle çok da fazla değil ama bunu bizim aldığımız kişi ufak kardeşimizi istiyor bir dahaki sefer. Onu bizimle gönder hem kendi mal yani yükümüzü tamam alırız hem de onun adına da bir deve yükü alırız. Onu bize kat deyince o da diyor ki önceden Yusuf hakkında size güvendiğim gibi buna da güveneceğimi bekliyorsunuz değil mi diye. Tabii durum çok sıkıntılı olunca Hazreti Yakup bunu da kabul ediyor. Değil mi? Ama ben Hazreti Yakup'u...
Bu arada kör olmuş mu ağlamaktan?
Henüz değil. Bu isteği dile getirince oğullarına diyor ki bakın diyor. Yani bana garanti verin. Ya hepiniz gideceksiniz ya hepiniz geleceksiniz diyor.
Yani Bünyamin'i kurt kaparsa kendiniz de kurda kaptırın
evet,
diyor.
Evet yani öyle yok bir daha. Ama uyarıyor diyor ki bak şehre giderken hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Bunu diyorlar ki nazar olur filan. Bunun nazarla filan alakası yok. Diyor ki hepiniz 11 kişi 10 kişi aynı kapıdan gitmeyin. Millet bir nümayiş zanneder. Sizi bir tehlikeli grup gibi görür. Size zarar verirler. Öyle yapmayın. Ayrı ayrı kapılardan girin. Giriyorlar işte geliyorlar. Hazreti Yusuf'un yanına Hazreti Yusuf kardeşini tanıyor. Onu yanına alıyor. Diyor ki bak hiç üzülme. Bunlar sana da kötülük yaptılar ama bunlar bana da yapmışlardı vakti zamanında. Onu alıkoyuyor. Bunlar yüklerini hazırlattırıyor Hazreti Yusuf. Kendi su kabını şeyin içine koyuyor, yükün içine. Bu küçük kardeşinin yükünün içine koyuyor. Millette tam yükler hazırlandı, gideceğiz, geri döneceğiz diye beklerken Hazreti Yusuf'un adamlarından biri diyor ki bizim Melik'in, hükümdarın şeyi su kabı çalındı, bunu siz çaldınız. Onlar da diyor ki ya biz bir şey çalmadık, biz bir şey koymadık. Neymiş, niye ki? Ben bilmem diyor. Hazreti Yusuf onlara sorduruyor. Diyor ki bakın diyor. Eğer çalmışsanız sizin dininizde, sizin hukukunuzda onun çalmanın cezası nedir? Biliyor tabii. O peygamber, babası da peygamber. Babasının hukukunu da gayet iyi biliyor. Kendisi de biliyor. Onlar da diyor ki kim çaldıysa onun alıkonulmasıdır diyorlar. Tamam. O zaman başlıyor aramaya. Başlıyor aramaya ama kendi kardeşinin yükünden başlamıyor. Önce öbürleri arıyor. Ondan başlasa diyecekler ki sen koydun yani bunu. Öbürleri arıyor filan onlardan çıkmıyor. Bu kardeşininkinden çıkınca diyor ki tamam bu alıkonulacak. Bunu alıkoyunca bu kardeşler Bünyamin içinde diyorlar ki ya bu çaldıysa bunun bir kardeşi vardı. O daha önce de çalmıştı diye. Hazreti Yusuf'u bu defa da hırsızlıkla suçluyorlar. Tam da adamına diyorlar bunu. Karşılarında Yusuf varken diyor ki bu kardeşler ya bak bunu alıkoyma, bunun bu yaşlı babası var zaten perişan durumda, bunu alıkoyma, onun yerine bizden birini alıkoy. Dedi ki yok, sizden birini alıkoymam, o zaman zulüm olur, kimin yükünde çıktıysa orada bir haksızlık yok çünkü onu Bünyamin'e zaten söylemişti, bir yanlışlık yok yani kimseye bir haksızlık yapılmıyor. Geri dönerlerken büyük kardeş diyor ki o gelmem ben diyor, yok bunun Yusuf'a da ne yaptığınızı biliyorsunuz diyor. Ben babamıza durumu anlatayım. Beni kabul ederse giderim. Yoksa hiç gitmem diyor. Bana Allah izin verir veya babam izin verirse giderim. Yoksa gitmem ben diyor. Öyle olunca geliyorlar gerisin geri. Diyorlar ki yani bu kardeşimiz hırsızlık yaptı alıkonuldu. O da aynı Yusuf için dediğini bunun için de diyor. Belsevveletle kümenfüsü kümemra. Gene sizin işinizde bir yanlışlık yaptınız siz herhalde. Artık ben, bana düşen sabırdır, sabredeceğim diyor. Umarım ki Allah bana hepsini geri verir. Bak hepsini dediğinde üçlü bir kalıp kullanıyor. Yani Bünyamin, o büyük abi de gitmedi, o da kaldı Mısır'da. Hı-hı. Bir de Yusuf, üç kişi. O Yusuf'un sağ olduğunu biliyordu zaten. Hala
sinirden
Yusuf diyor.
Evet.
Hala Yusuf deyince o çocuklar diyorlar ki tefteu tezkürü Yusuf'e. Sen hala Yusuf'u hatırlamaya devam ediyorsun. Hatta teküne haradan ev teküne minel halikin. Ya perişan olacaksın ya helak olacaksın ya yeter filan deyince o da diyor ki ben hüznümü ve şikayetimi Allah'a arz ediyorum. Allah'a sizi ilgilendirmez ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum diyor. Surenin 86. ayetinde. Çok sonra güzel. Çocuklarını gönderiyor. Diyor ki gidin ve Yusuf'u ve kardeşini arayın. Büyüğünün nerede olduğu belli. Ama kardeşi hapishanede, Yusuf'u da diyor. Yusuf'u da arayın. Kardeşini de arayın. Öbürü zaten belli. Sakın diyor bunu arayın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor. Çünkü kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Tekrar geliyorlar Mısır'a bir daha. Hazreti Yusuf'a böyle böyle gene tahıl istiyorlar. O da hiç tahıl meselesine girmeden diyor ki kale helalimtüm ma fealtüm bi Yusuf'e ve ehihi izentüm cahilun. O kendini bilmez durumda olduğunuz zaman Yusuf'a ve kardeşine neler yaptınız biliyorsunuz değil mi? Deyince onlar da kalu eynneke le ente Yusuf. Yoksa sen Yusuf musun? Diye iş ortaya çıkıyor. Ondan sonra hani hüzünleniyorlar. Ne yapacak bize böyle diye tereddüt içine gelince Hazreti Yusuf diyor ki la tesribe aleykümül yevm. Bugün size kınama yok. Yağfirullahu leküm. Allah sizi bağışlar. Allah sizi bağışlasın. Ve verhamur rahimin. Rahmetli en yüce olan odur deyip Hazreti Yusuf abileriyle ilgili herhangi bir cezai müeyyide içerisine girmiyor. Şu gömleğimi gönderin. Gönderin babama götürün. Yüzüne sörsün. Artık o buğulanan, görmeyen ya da işte nasıl gözüne ne olduysa o gözler artık görür olacaktır diyor. Götürüyorlar Hazreti Yusuf'un gömleğini babasının yüzüne bırakınca artık görmeye başlıyor. Yüzündeki o hüzün gidiyor, buğulanmış gözler yerini sevince bırakıyor ve Hazreti Yusuf babasını da annesini de çağırıyor Mısır'a. Geliyorlar onun bulunduğu ortama gelince Hazreti Yusuf babasıyla annesini kürsüye oturtuyor. Diğerleri de bu nimete kavuşturuldukları için hepsi Allah'a secde ediyorlar. 11 kardeş, anne ve baba Allah için secdeye kapanınca Hazreti Yusuf diyor ki "Hâzâ te'vîlu rüyâye min kabl." O daha önce gördüğüm rüyanın yorumu işte bu, babasına diyor Hazreti Yakub'a.
Gezegenler
işte
ve yıldızlar.
O 11 gezegen, güneş ve ay Allah için secdeye kapanıyorlar ifadesini bir daha dillendiriyor ve kısa bu haliyle sona eriyor.
Çok çok kısalttık ama bölümü çok uzattık. Hocam ağzınıza sağlık. Artık daha uzun versiyonu gündem dışında konuşuruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim izlediğiniz için. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. TV100 ekranlarında hoşça kalın.